Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Sevgililer gününde sevgilinize özel bir kokteyl hazırlamaya ne dersiniz? Hı? Şimdi git bakkaldan bir Nur al çikolata. Sonra yanındaki eczaneden rahatlatıcı bir hap al. Sonra çağır kız arkadaşını yanına. İçir şimdi gazozu. Kanına karışsın. Kanına karıştıkça aklı karışsın. Sonra güzelleşecek. Kendini kaybedecek. Evet. Gördünüz mü? İşlem tamam.
Demin dinlediğiniz video izlesene.com'da şu cümleyle paylaşılmış. Yeşilçam'ın eczacılık dalında ödüle doymayan aktöründen yeni nesine mini bir öğreti. Bu video Nuri Alço'nun oynadığı bir sinema filminden değil. Alço'nun tecavüzcü karakterleri oynadığı Yeşilçam döneminden çok sonra filme alınmış bir videodan. Nuri Alço ve tecavüzcü Coşkun gibi isimler bizim tecavüzü normalleştirdiğimiz, tecavüze güldüğümüz, bir gazoz ister misin cümlesini reklamlarda, bez çantaların üstünde, barların duvarlarında kullandığımız, Yeşilçam'daki kadınların içkilerine ilaç karıştırılan sahnelerde duyduğumuz ve artık tecavüz marşı denen şarkıyı stadyumlarda çaldığımız bir tecavüz kültürünün nemalananları. İşte o yüzden tecavüzün kültürü mü olurmuş demeyin, olur oluyor. Bu bölümde tecavüz kültüründen başlayarak mağdur suçlayıcılık, slut shaming ve orospofobiden bahsedeceğiz. O nedenle cinsel şiddet bahsi olacağına dair bir içerik uyarısı yapmak istiyorum. Ben Azal Sipahi. Tecavüz kültürünün ne olduğunu tanımlayarak başlayalım. Tecavüz kültürü, tecavüzün yaygın olduğu, cinsel şiddetin medyada ve popüler kültürde normalleştirildiği ve mazur görüldüğü bir ortamdır. Ki şevkli, istekli, özgür, ayık ve net bir evetin dışında kalanlar cinsel şiddet şemsiyesi altında olduğundan maalesef tecavüzde sandığımızdan çok daha yaygındır. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği hazırladığı kavramlar sözlüğünde tecavüz kültürüyle ilgili şöyle yazıyor. Tecavüz ve cinsel şiddet biçimlerinin çok yüksek oranda görüldüğü kültürlerde tecavüzün ataerkil normlar ve yanlış inanışlar yoluyla normalleştirilmesi. Tecavüz kültürü söz öveğine yönelik eleştiri, kültür kelimesinin Türkçe dilinde daha pozitif bir referansı olması, daha pozitif eş anlamlılar ve yan anlamlarla gelmesi, pozitif bağlamlarda kullanılmanın yaygın olmasından kaynaklanıyor. Tecavüz kültürü dendiğinde de durumun vahimliği yumuşatılıyormuş gibi geliyor kimselere. Buradaki eleştiri ve kaygıyı anlıyorum. Ama kültür kelimesinin 300'den fazla tanımı ve kullanımı var. Bu anlamlardan pozitif olarak gördüklerimizin bile çok menem şeyler olmadığını, o pozitif kültür koltuğundan beyazlık ve sömürünün aktığını düşündüğüm kısımlar da var. Böylece tecavüz kültürü dediğimizde aslında nasıl bir tecavüz normalleştirmesi ortamının içinde yaşadığımızı anlatabiliyor, hem de kültürün o pozitif koltuğunun içine oyalıyoruz. Bu nedenle ben bu şekilde kullanmakta bir sakınca görmüyor ve kullanıyorum. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği de bu konuya değiniyor ve şöyle diyor. Tecavüz kültürü İngilizce'de rape culture olarak aktif kullanılan çeviri bir kavram. Ancak Türkçe'de yerelleştiği söylenemez. Kökeni üretmek, yetiştirmek anlamına gelen kültür kavramına İngilizce'de daha tarafsız, Türkçe'de ise daha çok olumlu ve aidiyete yönelik anlamlar yüklendiğinden tecavüz kelimesiyle birlikte kullanılması farklı noktalardan ve farklı gerekçelerle sorunsallaştırılıyor. Kavramın tecavüzü meşru kıldığı, normalleştirdiği gerekçesi bunlardan biri. Anlam olarak kültür olmadığının söylenmesi de bir başka gerekçe diyebiliriz. Tecavüz kültürü ifadesi, tecavüz bir kültür olmasa da yüzyıllar boyunca toplumun derinine işleyip kemikleşen ve erkeğin tecavüzünü normalleştiren ataerkil algıyı örgütleyip beslemesi açısından eleştirel bir yerden kullanılıyor. Bireysel sahiplenmeyi değil, toplumdaki o genel kabul ve yadırgamama üzerinden kodlanıyor. Tecavüzün normal olduğu yaklaşımının, kadının güvenilmez olduğu algısının, erkeğin doğal suçsuzluğuna olan inancın hayatın her alanında sosyal olarak inşa edilerek aktarılmasına tecavüz kültürü deniyor. Tecavüz kültürüne ilişkin kavramlara geçmek ve tecavüz kültürünün nelerin beslediğini ve sürdürdüğünü görebilmek için tecavüz kültürü piramidine bakalım istiyorum. Bahsedeceğimiz piramidi Mental Cultures'in Instagram sayfasında paylaştım. Bir yandan bölümü dinlerken bir yandan da piramidi inceleyebilirsiniz. Piramidin en altından neleri normalleştirdiğimizden, neleri görmezden gelmeye meyilli olduğumuzdan başlayalım. Sexist attitudes, yani seksist tutumlar. Örneğin bir kadına hanım hanımcık davranması gerektiğini söylemek. Rape jokes, tecavüz şakaları. Tam da bölümün başında bahsettiğimiz gibi tecavüzlü ve tecavüzcüyü şakalaştırmak. Locker room banter, soyunma odası konuşmaları, belden aşağı konuşmalar. Donald Trump eğer bir yıldızsan buna izin veriyorlar, onları amlarından yakala laflarını locker room banter olarak tanımlamış ve yıllar önce yapılmış özel bir konuşma olarak aklamaya çalışmıştı. Yedik mi? Yemedik. Yiyenler var mı? Maalesef var. Catcalling, laf atma. Laf atmanın ne olduğunu açıklamaya gerek bile yok, ancak bu lafların her zaman direkt olarak atılmadığını da söyleyebiliriz. Bazen bir şarkının içinde, bazen dolaştırdığınız köpeğiniz değmiş gibi yapılarak üstünüze fırlatılabiliyor. Unwanted non-sexual touch, istenmeyen ve cinsel olmayan dokunuş. Alanınızın ve sınırlarınızın ihlal edildiği dokunuşlar. Belki omzunuzda el izi kalan o dokunuşu hatırlarsınız, onun gibi. Stalking, ısrarlı takip. Stalk etme kavramını da başka bağlamlarda kullandığımız için burada bahsedilen ısrarlı takibin derecesinin altını çizmek istiyorum. Birinin 2010'daki fotoğraflarına kadar bakmak, birini Google'lamak ya da manitanızın eski sevgililerinin profillerine göz atmaktan bahsetmiyorum ısrarlı takip derken. Sürekli aramak, mesaj atmak, görüldü şiddetine maruz bırakmak, kapısına dayanmak, takip etmek gibi taciz eylemlerinden bahsediyorum. Flashing and exposing, teşhircilik ve maruz bırakma. Otobüste karşınızda mastürbasyon yapmaya başlayan, yolda penisini gösteren tipleri duyuyoruz da görüyoruz da. Maruz kaldığım hemen 5 olayı hatırlayabildim mesela. Ve nedense genelde de penis görüyoruz. Yolda bir anda mastürbasyon yapmaya başlayan, memelerini ya da amını açıp size doğru koşan biri aklınıza geliyor mu? Bir düşünün. Unsolicited nude pics, istenmeyen çıplak fotoğraflar. Dick pic, yani penis fotoğraflarıyla alakalı bir bölüm yapmıştık. Onu dinleyebilirsiniz. Onayınız olmadan size yollanan tüm cinsel içerikli görselleri de bu kapsama alabiliriz. Groping, elleme, cinsel saldırıdır. Genelde bunu taciz olarak dillendiriyoruz, ancak taciz temasın olmadığı durumlardır. Temasın olduğu cinsel şiddet olayları cinsel saldırılardır. Maalesef bu elleme olayında yaşadığımız tecavüz kültüründe günlük hayatın bir parçasıymışçasına deneyimlemek zorunda kalıyoruz. Küçükken annemlerin arkadaşlarıyla konuştuklarını ve başlarına gelenleri birbirlerine anlattıklarını hatırlıyorum. Ve bekliyordum, yani henüz daha 10-11 yaşındayken bir gün sokakta yürürken tanımadığım biri tarafından bu benim başıma gelecek diye. Ve çok geçmeden de oldu. Non-consensual photo or video. Rıza olmayan fotoğraf ve videolar. Yani kişilerin onayı olmadan onların görüntülerini kaydetmek. Kişi o an ne yapıyor olursa olsun bu ihlali normalleştirmemek gerekiyor. Etek altı görüntülerin kaydedilmesi anlamına gelen upskirting gibi şeyler de bunun bir parçası. Diğerleri de. Revenge porn, intikam pornosu. Bu kavramı tartışalım istiyorum. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin hukuk sisteminde intikam pornosu şu şekilde tanımlanıyor. Bir kişinin özel cinsel materyallerinin, fotoğraflarının veya videolarının rızası olmadan ve utanç, sıkıntı yaratmak amacıyla paylaşılması. Yani rıza olmadan kaydedilmesi meselesini dışarıda tutuyor. Örneğin ben partnerime rızasını da alarak mastürbasyon yaptığım bir videomu yolladım. Ardından partnerim veya bu materyale legal veya illegal yollardan erişen biri bunları benim rızam olmadan yaydı. Buna intikam pornosu deniyor. Ama ben burada intikam pornosu denmesini sıkıntılı buluyorum. Çünkü pek çok kişinin geçimini sağladığı porno sektörünü bunun dışında tutmamız gerektiğini düşünüyorum. İntikam pornosu dediğimizde hem porno sektöründe çalışan seks işçilerini damgalamış hem de mağdurun yaşadığını kurgusallaştırmış oluyoruz. Pornoda gördüğümüz şeyin kaydı da dağıtımı da zaten onaya dayalı olmalı. Eğer öyle değilse o porno değildir, cinsel şiddettir. Safe word violations, güvenlik kelime ihlalleri. Örneğin BDSM pratiklerini deneyimlerken kırmızı diye bir güvenlik kelime belirlediniz. Ve taraflardan biri kırmızı dediğinde yapılan eyleme son verilmesi konusunda anlaştınız. Biri kırmızı dendiğinde eyleme hala devam ederse bu onaya dayalı anlaşmayı bozan bir ihlal ve onayın olmadığı her durumda cinsel şiddettir. Coercion, manipulation, zorlama ve manipülasyon. Onay inşası bölümünde her evetin de evet olmayabileceği durumları ve manipülasyonun, kötüye kullanılan güç dinamiklerinin ve hiyerarşilerin olduğu durumları, onayın inşa edildiği, yani aslında özgürcü olmadığı durumlar olarak konuşuyoruz bu bölümde, dinlemenizi tavsiye ederim. Victim blaming and shaming, mağdur suçlayıcılık ve ayıplama. Mağdur suçlayıcılığı bölümün ilerleyen dakikalarında detaylandıracağımız için şimdilik diğer kavrama geçiyorum. Contraceptive sabotaj, gebelik önleyicilerin sabotajı. Birinin üreme sağlığı ve kararlarını ihlal etmek de yine cinsel şiddetin bir türü. Stealthing, rıza olmayan kondom çıkarma ve veya kondoma zarar verme. Bu konuyla alakalı da bir bölüm yapmıştım. Dileyenler dinleyebilir. Ayrıca I May Destroy You dizisinde de işlenen bir konu stalking. Diziyi de izlemenizi öneririm. Molestation, cinsel istismar. Cinsel istismar 18 yaşından küçüklere yönelik yalnız tecavüzü değil, cinsel şiddetin her türlüsünü kapsayan bir suçtur. Sadece cinsel organlara değil, bedenin tümüne yönelik dokunuşları, bakışları, konuşmaları, sevme ve hitap biçimlerini kapsayabilir ve dijital ortamda da gerçekleşebilir. Dragging, ilaçla uyuşturma. Faillerin cinsel saldırıda bulunmak için kullandıkları Rufi gibi maddeleri belki duymuşsunuzdur. Bölümün başında da Nuri Alço'nun Sevgililer Günü hediyesi olarak insanların nasıl hayata geçirebileceklerinin taktiğini verdiği cinsel şiddette tam bu. Ve gelelim rape, yani tecavüze. İşte tecavüz şakalarını gülerek, seksist tutumları normalleştirerek, tecavüzü ve cinsel istismara mazeret gösteren tecavüz kültürünün taşlarını böyle döşemiş oluyoruz. Piramidin altında da alttaki davranışlara hoşgörü, üsttekileri destekler veya üsttekilere mazeret gösterir, sonuçları değiştirmek için kültürü değiştirmeliyiz diyor ve seyirci kalmamaya, müdahale etmeye çağrı yapıyor. Bu piramit cinsel şiddeti bir hiyerarşiye koymaya çalışmaktansa, çok yollu olarak birbirlerini nasıl ürettiklerini ve beslediklerini ve sürdürdüklerini gösteriyor. Cinsel saldırıyı önemsizleştirmek, cinsel tacize tolerans, kadın düşmanı ve dilin kullanılması, sadece tecavüzün değil diğer cinsel şiddet türlerinin de güzellemelerinin yapılması, doğru olmayan tecavüz bildirimlerinin istatiklerini şişirmek de yine tecavüz kültürünün bir parçası. Doğru olmayan tecavüz bildirimleri meselesine de bir girmek istiyorum. Yani doğru olmayan tecavüz bildirimleri istatistiği bize ortalama %5 diyor ama kaç tane tecavüzün tecavüz olarak adını koyabiliyoruz? Kaçını bildirebiliyoruz? Ne kadar adil yargılama süreçleri işletiliyor ki bildirim kayıtlara doğru bildirim olarak geçsin? O nedenle bu doğru olmayan tecavüz bildirimlerine dair bir argüman sunulduğu anda büyük renk ve şekil değiştiriyorum. Bu saçmalığın daniskası argümanı sunan kişiye karşı da fikrim tamamen değişiyor. Peki, tecavüz kültürünün parçası olan diğer şeyler neler? Örneklerle devam edelim. Hayatta kalan kişinin veya maalesef kimi durumlarda hayatta kalamayan kişinin elbisesini, zihinsel durumunu, amaçlarını ve geçmişini incelemek. Erkekliği baskın ve cinsel açıdan saldırgan olarak tanımlamak. Kadınlığı boyun eğen ve cinsel açıdan pasif olarak tanımlamak. Sadece bazı profildeki kişilerin tecavüze uğradığını varsaymak. Erkeklerin, burada erkek derken siz erkeklerden bahsediyorum, tecavüze uğramadığını veya sadece tırnak içinde zayıf erkeklerin tecavüze uğradığını varsaymak. Tecavüz bildirimlerini ciddiye almayı reddetmek. Tecavüz etmemeyi öğretmek yerine tecavüzden kaçınmayı, tecavüze uğramamayı öğretmek. Hakkındaki suçlamalara rağmen ekranlarda hala iş bulabilen Mehmet Ali Erbil'in görünürlüğü de tecavüz kültürünün bir parçası diyebiliriz. Tecavüzün yaygın olduğu, hayatta kalanların susturulduğu ve cinsel şiddetin cezalandırılmadığı bir ortam. Böyle bir ortamda biz de maalesef hayatlarımızı cinsel şiddete uğrama korkusu ve tehdidi altında yaşıyoruz. Bir diğer sonuçsa tecavüz kültürünün yaşamlarımızı, bedenlerimizi, kararlarımızı denetlemesi, özgürlüklerimizi ve fırsatlarımızı kısıtlaması. Cinsel saldırıdan kaçınma yükü olası mağdurlara yüklendiğinde bu aslında cinsel saldırganlara kişilerin yaşamlarına sınırlar koyma gücü veriyor. Yapmayanlar kendi kaderlerinden sorumlu tutuluyor. İşte burada mağdur suçlayıcılığa girmeye başlıyoruz. Mağdur suçlayıcılıkta ve genel olarak patriarkal toplumda özellikle kadınların davranışları müthiş bir biçimde denetleniyor. Alkol aldığımızda, bir erkeğin evine gittiğimizde, yalnız seyahat ettiğimizde başımıza bir şey gelirse, bunun suçlusunun en başta bunları yapan bizler olduğuna dair bir yere çekiliyoruz. Mağdur suçlayıcılığa maruz kalıyoruz. Peki mağdur suçlayıcılık nedir? Aslında kendini gayet net açıklayan bir kavram ama Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin hazırladığı kavramlar sözlüğünde şu şekilde tanımlanıyor. Yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle kabahati o mağduriyeti yaşayan kişiye yapıştırarak faili aklayan yaklaşım. Mağdur suçlayıcılık İngilizce'de victim blaming olarak kullanılıyor. Cinsel şiddet durumlarında mağdur olan kişide kusur ya da kabahat bulmaya çalışılarak mağduriyetin kendisinin o kusur üzerinden ortaya çıktığı mesajı verilir. Örtük ya da açıkça mağdurun şiddeti hak ettiği telkin edilir. Mağdurun cinsel şiddeti hak etmediğini ispata çalışan çeşitli ahlaki toplumsal gerekçeler sunulması da aynı yaklaşımı beslediği için dolaylı olarak mağdur suçlayıcılıktır. Kişinin yaşadığı şiddeti gizlemek zorunda kalmasının en önemli sebeplerinden biridir. Cinsel şiddetin sürekli mağdur olan kişi üzerinden konuşulmasına, faillerin yok sayılmasına sebep olur. Cinsel şiddet üzerine konuşan, yazan, yorum yapan herkesin kendinin ve diğerlerinin yaklaşımında mağdur suçlayıcılık olup olmadığını sorgulaması ve üzerine farkındalık geliştirmesi çok çok çok çok önemlidir. Peki neden mağdur suçlayıcılık yapıyoruz, mağdur suçlayıcılık yapılıyor? İnsanların mağduru suçlamasının bir nedeni kendilerini cinsel şiddet olayından uzaklaştırma çabası oluyor. Hayatta kalanı veya kimi durumlarda kalamayanı etiketleyerek veya suçlayarak bu kişiyi kendilerinden farklı görmeye çalıştıkları bir tür işlevsiz ve zararlı savunma mekanizması aslında. İnsanlar ben onun gibi değilim, ben bunları yapmıyorum, bu benim başıma gelmez diye düşünerek kendilerini rahatlatıyorlar. İnsanların bunun yararlı bir tepki olmadığını anlamaları gerekiyor çünkü ne kendilerine ne de topluma sürdürülebilir bir onarım yapmıyorlar. Mağdur suçlayıcılık neden tehlikeli? Mağduru suçlama tutumları hayatta kalanı ya da kimi durumlarda kalamayanı marjinalleştirir ve kişilerin başlarına geleni bildirmesini zorlaştırır. Bir hayatta kalan yaşadığı cinsel şiddet için sizin veya toplumun onu suçladığını biliyorsa, suçlayacağını düşünüyorsa, öne çıkıp konuşmak için kendini güvende veya rahat hissetmeyecektir. Mağduru suçlama tutumları aynı zamanda failin durduğu tabanı pekiştiriyor. Bunun olmasının hayatta kalanın suçu olduğu tabanı. Cinsel şiddet hiçbir zaman hayatta kalanın ya da kalamayanın suçu değildir, failin seçimidir. Durum ne olursa olsun maruz kalan kusurlu değildir. Cinsel şiddet her zaman şiddet uygulayan kişinin başka bir kişi üzerinde güç ve kontrol uygulamak için yaptığı bir seçimdir ve sorumluluk faile aittir.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Tecavüz ve diğer cinsel şiddet ve istismar biçimleri hakkında birçok mit de var. Biraz bu mitlere ve gerçeklere bakalım istiyorum. Mit. Birisi gerçekten sarhoş olursa tecavüze uğraması kendi suçudur, kendilerini güvende tutmaları gerekirdi. Buradaki mağdur suçlayıcılık kişinin alkol kullandığı için tecavüze uğraması olarak kendini gösteriyor. Birazdan sayacağımız mitlerin hepsi aynı zamanda mağdur suçlayıcılık örneği olarak kabul edilebilir. Gelelim bu mitin gerçeğine. İnsanlar tecavüze uğramadan alkol içme hakkına sahiptir. Çok sarhoş, uyuşturulmuş veya bilinçsiz biriyle cinsellik yaşayamazsınız, oradaki eylem cinsel şiddettir. Mit. Kadınlar genellikle biriyle seks yaptıklarına pişman oldukları veya ilgi görmek istedikleri için tecavüz hakkında yalan söylerler. Gerçeği söylüyorum. Medyadaki haberler kadınların cinsel şiddet konusunda sıklıkla yalan söylediği izlenimini verebilir, doğru olmayan tecavüz iddiaları aslında gerçekten çok nadirdir. Mit. Birisi bağırmadıysa veya saldırgana direnmeye çalışmadıysa bu tecavüz değildir. Birinin çığlık atmamasının veya mücadele etmemesinin birçok nedeni vardır. Aslında birçok insan cinsel şiddet eylemleri sırasında hareket edemediğini veya hiç konuşamadığını fark eder ve bu çok yaygın bir tepkidir. Tepkisizlik de bir tepki olabilir. Bazı failler diğer kişiyi korkutmak veya kontrol etmek için manipülasyon veya tehditler de kullanıyor olabilir. Bu noktada bir sloganın değişiminden ve dönüşümünden bahsetmek istiyorum. Önceleri hayır hayır demektir diyorduk ve bunu savunuyorduk, bunu bağırıyorduk. Ama daha sonrasında her hayır duymadığımız yerde bunun evet olduğu anlaşılabileceği için evet evet demektir sloganı daha çok ön plana çıktı. Şimdi ise artık her evetinde evet olmayabileceğini konuşarak sadece özgür, ayık, şevkli ve net bir evet evet demektir diyoruz. Pek çok hayatta kalan kişinin kendini suçlamasına neden olan fizyolojik faktörler de var. Mesela tecavüz esnasında ıslanmak aslında bedenin kendi kendini korumaya çalışmasıdır. Dona kalmak kişinin hayatta kalma taktiği olabilir. Mitlerimizle devam ediyorum. Mit. Biriyle bir ilişkiniz varsa aranızda cinsel şiddet yaşanamaz. Gerçek. Herkes, partneriyle de dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda, herhangi bir cinsel aktiviteye hayır deme hakkına sahiptir. Onay her zaman serbestçe verilmeli ve alınmalıdır ve onayın tek seferlik olduğu unutulmamalıdır. Mit. Cinsel istismara uğrayan kişilerin kendileri de istismarcı olabilir. Cinsel istismara uğrayan insanların büyük çoğunluğu başkalarına tecavüz etmez veya cinsel istismarda bulunmaz. Bu, Çocukları cinsel olarak istismar eden kişilerin davranışlarını mazur göstermek için kullanılan tehlikeli bir mit. Cinsel şiddetin asla mazereti olamaz. Mit. Kadınlar tecavüze uğrama ihtimalleri olduğu için geceleri de yalnız dışarı çıkmamalıdır. Gerçek. Her 10 tecavüzden sadece birinin faili bir yabancı. Yani bildirilmeyen tecavüzleri de düşünürsek aslında çok daha azı. Geri kalanlar bir arkadaş, partner, komşu, iş arkadaşı, akraba, aile dostu gibi hayatta kalanın tanıdığı biri. İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde ve daha önce kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda cinsel şiddete maruz kalıyor. Bir yabancı tarafından tecavüze uğrama riski kimseyi kısıtlamak için bir bahane olarak kullanılamaz. Mit. Kadınlar açık kıyafetler giyerek veya flört ederek erkekleri kendilerine tecavüz etmeye kışkırtır. Gerçek. Kimsenin ne giydiği veya nasıl davrandığı önemli değil. Sekse şekli, özgür, ayık ve net bir onay yoksa bu seks değildir. Bazı yerlerde tecavüzden rıza olmayan seks diye bahsedildiğini görüyoruz. Rızanın olmadığı yerde seks yoktur, onun adı tecavüzdür. Mit. Bir erkek bir kez cinsel olarak uyarıldığında kendine engel olamaz, seks yapması gerekir. Erkekler de tıpkı herkes gibi seks yapma dürtülerini kontrol edebilir. Kimsenin cinsel tatmin için birine tecavüz etmesine gerek yoktur. Tecavüz bir şiddet eylemidir, açıklanamaz ve mazereti olamaz. Mit. Konu seks olduğunda kadınlar karışık sinyaller verirler, kimileri ulaşılması zor olanı oynar ve gerçekten evet demek istediklerinde hayır der. Gerçek. Herkesin sekse hayır deme ve herhangi bir cinsel temas noktasında fikrini değiştirme hakkı vardır. Mit. Belirli yüklerden ve arka plandan geçmişten gelen erkeklerin cinsel şiddet veya tacizde bulunma olasılığı daha yüksektir. Hayır, tipik bir saldırgan yoktur. Cinsel şiddet uygulayan insanlar her ekonomik, etnik ve sosyal gruptan olabilir, herhangi bir yaşta ya da ırkta olabilir. Hatta bence siz, erkek, hetero, beyaz, zengin ve ünlü kişiler, insanların onlara cinsellik falan borçlu olduklarını düşünmeye daha meyillidir. Bunu bir araştırmaya falan dayandırmıyorum, 30 yıllık kendi gözlemimle söylüyorum. Mit. Erkekler tecavüze uğramaz. Gerçek. Erkekler de tecavüze ve cinsel saldırıya uğruyor. Cinsel şiddet ve istismarın erkekler ve oğlan çocukları üzerindeki etkilerinin daha az yıkıcı olmadığını elbette biliyoruz. Mit. Kadınlar cinsel suç işlemezler. Gerçek. Cinsel şiddetin maruz bırakanları çoğunlukla erkekler, maruz kalanları ise kadınlar ve çocuklardır. Ancak kadınlar da diğer kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik cinsel şiddet ve istismarın faili olabilirler. Çoğu zaman bir kadın tarafından cinsel saldırıya veya tacize uğrayan insanlar kendilerine inanılmayacağından endişe ederler. Bu, hayatta kalanların hizmetlere veya adalete erişimini zorlaştırabilir. Tüm bu mitler hayatta kalanların biriyle konuşmasını veya yardım almasını zorlaştırabilir. Hayatta kalanlar genellikle başkalarının onları suçlayacağını ya da kendilerine inanılmayacağını düşünür, bu utanç ve kendini suçlamaya neden olabilir. Bu mitler hayatta kalanlara aile ve arkadaşlar, hizmet ve kuruluşlar tarafından nasıl davranıldığını da etkileyebilir. Mağdur suçlayıcılığa bazı başka örnekler vermek istiyorum. Bu sadece toplum tarafından uzaktan bir yerden gelmiyor. Bunu yapan biz de, en yakın arkadaşımız da, partnerimiz de olabiliyor. O kişinin evine gidersen ne olacağını biliyorsun. İçmemeliydin. Karışık sinyaller göndermiş olmalısın. Kapınız kilitli miydi? Ne giyiyordun? Bunu durdurmak için ne kadar uğraştın? Neden oradan daha erken ayrılmadın? Niye bir şey demedin? Neden şimdi anlatıyorsun tam da failin ünlendiği zaman, yeni albümü çıktığında, yeni filmi çıktığında? Tetiklenmiş olabilir miyim? Hala ortalıklarda bir şey yapmamış gibi dolaşması beni yaralıyor olamaz mı? Adalet istiyor olabilir miyim acaba ya da iyileşmek? Şimdi biraz slut shaming'e girmek istiyorum. Mental Kaliteris'in ilgili bölümünde slut shaming'i sürtük utandırma diye çevirmiştim. Bu bölümü de dinleyebilirsiniz. Ayrıca şu anda Artı 90 YouTube kanalı için de bir slut shaming videosu hazırlıyorum. Onun için de takipte kalın. Gelelim slut shaming'in tanımına. Slut shaming, birini cinselliği ve veya cinsel geçmişi üzerinden ya da çeşitli hal, hareket ve davranışlarını cinsellikle ilişkilendirerek utandırmaya, hor görmeye, aşağılamaya ve itibarsızlaştırmaya deniyor. Slut shaming meselesinde işleri biraz kişiselleştireceğim. Siset erkeklerin dışındaki kişilerin cinselliğinin tehlikeli olarak algılandığı, bastırılmaya ya da yönlendirmeye çalışıldığı patriarkal toplumda ben de 6-7 yaşlarındayken kaşarı olmuştum bile. Peki nasıl kaşar oldum? Bebeklik arkadaşımla kendimizi ve farklı genitallere sahip bedenlerimizi keşfetme çabalarımızı arkadaşım gitti, diğer arkadaşlarımıza anlattı. O erkekliğine erkeklik katarken ben kaşar oldum. Bu olayın ardından 4-5 yıl boyunca sadece kızlarla öpüştüm. Kızlar kimseye bir şey anlatmıyordu. Adımızın kaşara çıkma korkusunda birleşip keşfimizde bir nevi özgürleşmiştik. Sonra tabii kendimi tutamayıp oğlanlarla da öpüşmeye başladım ve kaş ağrılığım pekiştikçe pekişmeye başladım. Tabii o zamanlar kaş ağrılığımı kucaklamaktan çok uzaktım. Aksine bana yapılan utandırmayı ben de başkalarına yaptım. Yani slut shaming'in hem mağduru hem de faili oldum. Slut shaming de tecavüz kültürünün bir parçası, mağdur suçlayıcılığında çok yakın arkadaşı. Slut shaming sadece direkt olarak sürtük, fahişi, orospu demekle olmuyor. Dolaylı, örtük ya da farkında olmadan yaptığımız slut shaming örnekleri de var. Bu noktada İsmigül Şimşek'in bir net için yazdığı bir yazıdan alıntı yapmak istiyorum. Yazının başlığı "Hepimiz orospuyuz." Başlıyorum. Hazır olun, uzun. Hepimiz orospuyuz. Değil miyiz? Ne olur olalım. Bütün kadınlara çağrım. Bütün kadınlardan temennim. Bütün kadınlardan ricam. Hepimiz orospu olalım. Çünkü değilsek de olacağız. Hepimiz bir gün olacağız. Bir erkeğe hayır dediğimiz gün. Kimimiz üniversitede ayrı eve çıktığında, kimimiz jartiyer giydiğinde, kimimiz yolda yürürken sigara içtiğinde, kimimiz bekar evine erkek aldığında, kimimiz milli değerlere sahip çıkmadığında, kimimiz fantezilerinden bahsettiğinde, kimimiz kadın başına otostop çektiğinde, kimimiz başörtüsünü çıkardığında, kimimiz tek başına çocuk yaptığında, kimimiz kürtaj olduğunda, kimimiz boşanmak istediğinde, kimimiz çıtır sevgili yaptığında, kimimiz yaşlı adamlarla takıldığında, kimimiz müdürüne itiraz ettiğinde, kimimiz cak cak sakız çiğnediğinde, kimimiz mitinge katıldığında, kimimiz gece dışarı çıktığında, kimimiz yazı yazdığında, kimimiz lezbiyen olarak açıldığında, kimimiz kadın kadına içki içtiğinde, kimimiz örgüt şeflerine meydan okuduğunda, kimimiz evli erkeklerle birlikte olduğunda, kimimiz pembe metrobüse binmediğinde, kimimiz erkekliği eleştirdiğinde, kimimiz saçını boyattığında, kimimiz kocasına dışarıda çalışacağım dediğinde, kimimiz bir adamı baştan çıkardığında, kimimiz bir adamla sevişmeyi reddettiğinde, kimimiz hocasının öğretilerini sorguladığında, kimimiz marketten ped aldığında, kimimiz eczaneden kondom aldığında, kimimiz hamile hamile sokaklarda gezdiğinde, kimimiz kahkaha attığında, kimimiz jinekoloğa gittiğinde, kimimiz topuklu ayakkabı giydiğinde, kimimiz tampon taktığında, kimimiz oyuncu olduğunda, kimimiz camide namaz kılmak istediğinde, kimimiz trans kadınım dediğinde, kimimiz burs kazandığında, kimimiz sekreter olduğunda, kimimiz dans ettiğinde, kimimiz çıkıntılık yaptığında, kimimiz başkasının arabasına bindiğinde, kimimiz masöz olduğunda, kimimiz kıllarını aldığında, kimimiz kıllarını almadığında, kimimiz tacize uğradım dediğinde, kimimiz terfi aldığında, kimimiz evlenmeden el ele tutuştuğunda, kimimiz kendi arabasını aldığında, kimimiz makyaj yaptığında, kimimiz tırnak uzattığında, kimimiz ticaret yaptığında, kimimiz küfrettiğinde, kimimiz en iyi okullara kabul aldığında, kimimiz seks işçisi olduğunda, kimimiz trafiğe çıktığında, kimimiz bir adamı solladığında, kimimiz film çektiğinde, kimimiz regle oldum dediğinde, kimimiz şarkı söylediğinde, kimimiz plajda üstünü çıkardığında, kimimiz kedi beslediğinde, kimimiz koca değiştirdiğinde, kimimiz hiç evlenmediğinde, kimimiz çok eşli olduğunda, kimimiz bir adamın şakasına gülmediğinde, kimimiz kürsüde konuşma yaptığında, kimimiz kumar oynadığında, kimimiz çocukları babaya bıraktığında, kimimiz abisine su getirmeyi reddettiğinde, kimimiz kapı önünde çekirdek çitlediğinde, kimimiz erkek doktora gittiğinde, kimimiz yalnız tatile çıktığında, kimimiz banka hesabı açtığında, kimimiz estetik ameliyat olduğunda, kimimiz yabancı dil öğrendiğinde, kimimiz sana ne dediğinde. Slut shaming'in mağdur suçlayıcılıkla el ele olduğu bazı örnekleri vermiştik. Fark etmesi belki biraz daha zor olabilecek örneklerden de bahsedelim istiyorum. Mesela birinin fantezilerini, kinklerini, fetişlerini yargılamak da bir nevi slut shaming. Birinin sadece başkalarını etkilemek için giyindiğini varsaymak da slut shaming. Birini atıyorum Playboy dergisinde poz verdiği ve bedeninin nesneleştirilmesine izin verdiği için yargılamak da slut shaming. Yani bu noktada orospu fobi ve slut shaming'in el ele tutuştuğunu da gayet net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki, orospu fobi nedir? Seks işçilerine yönelik korku ve nefret diyebiliriz orospu fobi için. Aynı zamanda seks işçilerini kamuya baş belası, hastalık yayıcıları, ahlak aykırı suçlular ve kendileri için neyin iyi olduğunu ve kurtarılması gerektiklerini bilmeyen vasıfsız kurbanları olarak gören bir tutumda diyebiliriz. Orospu fobi öldürür. Bunu çok net biçimde söyleyebiliriz çünkü seks işçilerinin öldürülme olasılığı nüfusun geri kalanından çok daha fazladır. Saldırganlar genellikle daha kolay av gibi gördükleri için seks işçilerine hedef alırlar. Seks işçilerine yapılan kimi kötü davranışları da mazur görme eğilimi vardır. Bunlar orospu fobiye örnekler. Seks endüstrisinde çalışan kişiler olan seks işçilerini damgalamaya devam ettikçe de aslında slut shaming'de de mağdur suçlayıcılıkla da tecavüz kültürüyle de mücadele etmek zorlaşır. Seks işçilerine yönelik damgalamayı sona erdirene kadar slut-shaming'e, mağdur suçlayıcılığa ve tecavüz kültürüne son veremeyeceğiz. Peki, tecavüz kültürüyle başka nasıl mücadele edebiliriz? Hayatta kalana inanarak ve destek olarak, nesneleştiren ve aşağılayan bir dil kullanmaktan kaçınarak, birinin rahatsız edici bir şaka yaptığını veya cinsel şiddeti önemsizleştirdiğini duyarsanız bunu belirterek, bu kişiyi uyararak, biri size cinsel şiddete uğradığını söylüyorsa onu ciddiye alarak ve ona destek olarak, medyanın cinsiyetler, ilişkiler ve şiddet hakkındaki mesajlarını eleştirel bir biçimde düşünerek, sıradan durumlarda bile başkalarının fiziksel alanına saygılı olarak ve her zaman cinsel partnerlerle iletişim kurarak ve onay alarak. Tecavüz kültürünü alaşağı edip onay kültürü içinde yaşadığımız günlere. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.